Ayrım 15, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 132. Bölüm 6, Erdoğan'ın Serveti. 29 Mart 1994 seçimlerine daha bir yıl vardı ve Erdoğan kolları sıvadı. Medyada adı aday olarak yazılmaya başlandı. Fakat Turgut Özal vefat edip ANAP bütünüyle liberal Mesut Yılmaz'ın kontrolüne geçince kimi muhafazakar isimler Refah Partisi'ne katıldı. RP'ye katılan isimlerden iş adamı Ali Coşkun'un adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kulislerde konuşulmaya başlandı. Erdoğan ve ekibi karşı çıktı. İddiaya göre Erdoğan ile Erbakan'ın sağ kolu Oğuzhan Asiltürk telefonda tartıştı. Erdoğan'ın genel merkezden habersiz yaptıklarını bilen Asiltürk, İstanbul dükalığını yıkacağız dedi. Erdoğan partiye Korkut Özal, Cemil Çiçek, Ali Coşkun, Nazlı Ilıcak, Abdülkadir Aksu, Nevzat Yalçıntaş ve daha sonra Aydın Menderes, Şaban Karataş, Cemal Külahlı, MTTB Milli Birlik Vakfı ekibi gibi yeni katılımları kuşkusuz istiyordu. Ama bunların partide etkin yerlere getirilmesine karşı çıkıyordu. 10 Ekim 1993'te RP Olağan Kongresi'nde bu isimlerin hepsi parti yönetimine seçildi. Erdoğan'ı dinleyen yoktu. Yeni katılımlar Erdoğan'ın İstanbul adaylığını tehlikeye soktu. Önlemini almalıydı. Hemen İstanbul'un 32 ilçesinde anket yaptırdı. 3.993 teşkilat mensubunun 3.808'i Erdoğan'ın aday olmasını istiyordu. Tanınırlık oranı ise Erdoğan'ın %70, Ali Coşkun'un %30 idi. Erdoğan'ın anket becerikliliği o dönemden mirastır. Neyse. Partideki kamuoyu yoklama sonuçlarını genel merkeze gönderdi. Ahmet Albayrak ve Ahmet Ergün makam odasında Erbakan'ın karşısına çıktı. Detaylı bir sunuş yaptılar. Erbakan bitti mi diye sordu. Sayenizde dediler. Sonra sözü Erbakan aldı ve ağzına geleni söyledi. Siz hangi hakla benden ve genel merkezden habersiz böyle bir çalışma yaptınız? Partimizin adını kullanarak insanlara soru sorma hakkını size kim verdi? Ali Kıran baş kesen mi sandınız kendinizi? Kimsiniz siz? Derhal tövbe ediniz. Erdoğan azar olayını öğrenince telaşlandı. Kurnazlığı Erbakan'dan dönmüştü ama pes etmeyecekti. Erdoğan'ın iktidar ve güç uğruna neler yapacağını Erbakan ve arkadaşları bile kestiremeyecekti. Belediye başkan adaylığı tehlikeye düşünce en azından ilçe belediye başkan adaylarının ve meclis üyelerinin kendi yakın çevresinden olması için kurmaylarını topladı. Amaçlarına ulaşmak için belediyeleri ellerinde tutmaları şarttı. Bu konuda da pek başarılı olamadı. Erbakan çoğunun üzerine çizdi, liderlerini daha fazla kızdırmamak için sesini bile çıkarmadı. Ne de olsa aday adaylığı sonuçlanmamıştı. Karadenizli iş çevrelerini devreye soktu. Biliyordu ki Erbakan partiye maddi yardım yapan iş adamlarını kırmamaya özen gösterirdi. Ve alttan alta Ali Coşkun aday olursa teşkilatı çalıştıramam tehdidini genel merkeze ulaştırdı. Aday bildirme süreci bitmek üzereydi. Bir gün kalmıştı. Ahmet Tekdal telefonla arayıp Erdoğan'a müjdeyi verdi. Aday yapılmıştı. Erdoğan bir gün sonra kurma ekibiyle Silivri'deki Klasis Oteli'ne kapandı ve seçim çalışmasına başladı. Seçim kampanyasını Nabi Avcı, Özkul Eren ve Özhan Eren'in sahibi olduğu Kule İletişim Şirketi yürütecekti. Seçim sloganı "Tamam inşallah" idi. Kampanyayı samimiyet üzerine kurdular. Erdoğan sessiz yığınların sesiydi. Samimiyet üzerine kurulan kampanyanın incelikleri vardı. Erdoğanların Kasımpaşa'daki daireleri baba yadigarıydı. Ağabeyi Hasan Erdoğan baba yadigarı ev için basına şu bilgiyi verdi. Babam 1988'de vefat ettikten sonra Tayyip kardeşim Kasımpaşa'daki bu yeri sattı. 55 bin mark etti. Çamlıca'da Yalovalı olan hacı arkadaşı Nejat'ın apartmanından daire aldı. Halen orada oturuyorlar. Emine Erdoğan eşi İstanbul Belediye Başkanı olduğu günlerde Elif dergisine şöyle konuştu. Buradaki komşularımızla yeni yeni tanışmamıza rağmen diyaloğumuz çok güzel. Mesela kutlamalar yapılıyor. Eve konu komşu tanıdık tanımadık herkes geliyor. Önceki evimize nazaran burası çok lüks. 16 sene Kasımpaşa'da oturduk. 80 metrekarelik bir daireydi. Yeni ev Üsküdar Çamlıca Emniyet Mahallesi'ndeydi. Erdoğan oturduğu evin kira olduğunu söyledi. Evin kaçak olduğunu söyledi. Haber seçim öncesi gündeme bilinçli olarak getirildi. Kampanya sürüyordu. Erdoğan başkan olmasına rağmen Üsküdar'da mütevazi evde kirada oturan bir politikacıydı. Sadece bu değil, Erdoğan 1994 seçimi öncesi çok kurnazca adımlar attı. Kaçak evde oturan başkan adayı. Öyle ya, İstanbul'un 1/4'ü kaçak binaydı. Kaçak evlerde oturanlar Erdoğan'a oy verecekti. Kampanya kaçak binalar üzerinden yürütüldü. Ardından tamam inşallah diyorlardı, yani tapular bizden. Hepsi samimi kampanyanın sonucuydu. Kirada oturması filan kurnazca planlanmıştı. Binanın bulunduğu arazi toplam 15 bin metrekareydi. Üzerinde bulunan 14 arsanın 29 ortağı vardı. Erdoğan'ın oturduğu binanın yer aldığı hisse yaklaşık 5 bin metrekareydi. Ve sahibi Erdoğan'ın Emniyet Gıda'dan ortağı Reşat Sözen'di. Ve bu hisse 18 Ocak 2000 tarihinde Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan tarafından 61 bin TL'ye satın alındı. Tarih 29 Kasım 1994. RP Maltepe Gençlik Komisyonu şöleninde konuştu. Kaçak binada kiracı olarak oturuyorum. Yahu deli misin? Belediye başkanı kaçak binada kiracı olarak oturur mu? Oturur. Niye oturuyorum biliyor musunuz? Çünkü bu düzenin kendisi kaçak da ondan. Aslında kira falan hikayeydi. Mesele bu kadar açık. Peki Erdoğan sonra ne dedi? Kaçak yapılar yaptırmak ve nerede olursa olsun bir kondu da sen kondur demek suretiyle oy avcılığına çıkanlara fırsat vermeyin. 20 Mart 2004. Şehrin görüntüsünü bozacak plan dışı yapılanmalara müsamahamız yok. Açıkça söylüyorum, şehrin de insan üzerinde hakkı vardır. Şehrin görüntüsünü bozmaya kimsenin hakkı yoktur. 29 Ocak 2005. Asla kaçak dam diktirmeyin, şehri katledemezsiniz. 17 Temmuz 2005. Şehirlerimizi bir ur gibi saran gecekondu düzenini ortadan kaldırmak bizim en büyük hedefimizdir. 8 Nisan 2006. Bedeli ne olursa olsun İstanbul'daki tüm kaçak binaları yıkacağız. 25 Ekim 2011. Bitmedi, Sultanbeyli meselesi var. 1994 yerel seçim kampanyası sırasında Erdoğan'ın Sultanbeyli'de ormanlık arazide gecekondu diye 6 villa yaptığı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı yazıldı. Erdoğan yalanladı. Rizeli iş adamlarıyla yemekte şöyle konuştu. Adresini bulamadık. Verseler de görsem villalarımı. Ne çabuk köşe dönmüşüz de haberim yok. 21 Şubat 1994 Hürriyet. Emine Erdoğan o röportajında seçim öncesi konuşulan bu konuya da açıklık getirdi. Sultanbeyli'de 10 sene önce alınıp 4 sene önce satılmış bir arsa için olay çıkardılar. Orada tek bir metrekare arsamız yoktur artık. Gerçek neydi? Yıl 1986. Erdoğan Sultanbeyli Şalgamlı bölgesindeki ormanlık araziye kaçak villa yaptırdığı için yargılandı. Orman İdaresi'nin açtığı dava Kartal 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme sanık Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ormanından açma yaparak gecekondu inşa ettiği anlaşılmıştır diyerek 6831 sayılı yasaya muhalefetten 10 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme bir yıldan düşük olan bu mahkumiyeti para cezasına çevirirken kaçak binanın da yıkılmasına karar verdi. Erdoğan hakkındaki bu hüküm aynı mahkemenin 17 Mart 1998 tarihindeki kararıyla adli sicil kaydından silindi. Erdoğan başbakan olduğunda hep neyi gündeme getirdi? 2B olarak adlandırılan orman arazilerine yapılan kaçak binaların affedilmesi amacıyla anayasa değişikliği yapılmasını. Şu eklemeyi yapmalıyım. Erdoğan'ın hayatında hep bir örtü var ve bu örtü sadece başı örtmüyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Alaaddin Kameroğlu 20 Şubat 2013'te Ankara'da düzenlenen bir toplantıda Erdoğan'ın bir sırrını istemeden açıklayıverdi. Erdoğan'ın 16 Nisan 1993 ile 25 Şubat 1994 tarihleri arasında kuyumcu satıcı olduğunu açıkladı. 68.677 sicil kayıt numarasıyla Erdoğan'a verilen ruhsatı da gösterdi. Erdoğan o dönemde iş adresini de Fatih Sultan Caddesi No 29B Hasköy İstanbul olarak bildirmişti. Yazdım, nerede para ticaret Erdoğan üçgeni kuruluyorsa orada mutlaka bir karışıklık, bir sır var. İleride benzer olayları hep okuyacaksınız. Dönelim 1994 yerel seçimine. Erdoğan şanslıydı. Rakipleri İlhan Kesici ANAP, Zülfü Livaneli SHP ve Bedrettin Dalan DYP merkez oyları bölüyordu. Seçim kampanyası sürecinde adaylar birbirine düştü. Aradan Erdoğan sıyrıldı. Sandıklar açıldı. Erdoğan %25.1 oyla belediye başkanı oldu. İlhan Kesici'nin oyu %22.4, Zülfü Livaneli'nin %20.3 ve Bedrettin Dalan'ın %15.5 idi. SHP, CHP ve DSP'nin toplam oy yüzdesi 34.1 idi. Seçimin kaderini İstanbul'un varoşları belirledi. Erdoğan buralardan çok oy aldı. Şehir merkezlerindeki ilk sandıklar açıldığında Erdoğan'ın morali bozuldu ve ne zaman gecekondu sandık sonuçları geldi, seçimi kazanan o oldu. RP sadece İstanbul'u değil, Cumhuriyet'in simgesi başkent Ankara'yı da kazanmıştı. Oysa 10 yıl önce MSP, İstanbul ve Ankara gibi kentsel oyları düşük, kırsalın köylünün partisiydi. Yapılan seçim değerlendirmeleri genellikle gelecek kaygısı üzerine yapılmaya başlandı. Kimse RP'nin neden İstanbul ve Ankara'yı kazandığını analiz etmedi. Türkiye endişeliydi. Şimdi şeriat mı gelecekti, irtica hortlamış mıydı? Korku artacak ve arttıkça buna paralel Erdoğan'ın oyları da artacaktı. Çünkü muhalifler Erdoğan'ın başarısını ekonomik temelli değil, sadece kültürel bir olgu olarak görüyorlardı. Aradan yıllar geçti, bu bakış açısı hala değişmedi. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1 Nisan'da görevine başladı. Hemen pragmatist fırsatçılığını gösterdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı için kolları sıvadı. Mustafa Kemal ve ilk meclise övgüler dizdi. Farklı görünmek onun için bir meslek olacaktı. Bir bakarsınız radikal İslamcı, bir bakarsınız Kemalist, bir bakarsınız demokrat. Erdoğan'ın siyasal gelişmelere göre renklere bürünme ustası olduğunu Türkiye daha sonra daha iyi anlayacaktı. İlk tepkileri savuşturmayı başardı. Ardından kendi icraatları için çalışmaya başladı. Erdoğan'a yakın çevresi artık reis diyordu. Babası Ahmet Erdoğan bir teknenin reisiydi. Oğlu ise koca İstanbul'un. O ise kendine bakın ne görüyordu. Ben İstanbul'un imamıyım. 8 Ocak 1995 Hürriyet. Yerli ve yabancı medyanın gözü üzerindeydi. İstanbul Belediye Meclisi'nin açılış toplantısına başkanlık edecekti. Açılışın Fatiha ile yapılmasını isteyip Atatürk için saygı duruşunda bulunulmasına karşı çıkınca ülkenin gündemi değişti. Geri adım atmadı. Atatürk ilkeleriyle yaşayan bir ölüdür. Her Müslümanın da sağ kalanlardan beklediği Fatiha'dır. Ayakta durmak bana göre saygı duruşu değildir. Ben bütün ölülerime oturduğum yerden Fatiha okurum. Erdoğan artık medyanın hep gündemindeydi. Belediye sosyal tesislerinde içki içilmesini arkadaşlarının muhalefetine rağmen yasakladı. Dipnot, Türkiye'de gündem belediye tesislerinde içkinin yasaklanmasıydı. O günlerde Erdoğan önemli bir atama yaptı. Fahrettin Özdemir. Kim miydi Özdemir? Samsun Lisesi mezunuydu. Büyükada Anadolu Kulübü'nde 1986-1994 yıllarında çalışmıştı. Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte 1994-1999 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Sorumlusu oldu. Asıl işi Erdoğan'ın çeşnici başılığıydı. Çaşnigirbaşı, yiyecek içecekleri Erdoğan'dan önce o kontrol ediyordu. 2002'de kısa sürede Amasya'daki bir kaplıcı otelinde genel müdürlük yaptı. 2002-2003 yıllarında AKP Yiyecek İçecek Departmanı sorumlusu sıfatıyla Erdoğan'ın yanında çalıştıktan sonra 2003-2007 döneminde başbakanlık kadrosuna alındı. Unvanı Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısıydı. Emine Erdoğan'la geçinemediği için kadrosu Çankaya Köşkü'ne kaydırıldı. Erdoğan'ın yeni çeşnici başısı Hüseyin Yağan oldu. İçkiyi yasakladı ama kendisi güç sarhoşu oldu. Ataya saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya gerek yok. 12 Mayıs 1994. Yeşil, kaldırım rengi medeniyettir. 25 Haziran 1994. Taksim'deki caminin temeline inşallah atacağız. 1 Temmuz 1994. Bütün okullar imam hatip yapılacak. 17 Eylül 1994. Milli piyango zulümdür. 29 Eylül 1994. Her 10 Kasım'da yaygara kopartılıyor. 14 Kasım 1994. Elhamdülillah şeriatçıyız. 21 Kasım 1994. Yılbaşına karşıyım. 19 Aralık 1994. Ben İstanbul'un imamıyım. 8 Ocak 1995. Ben Millet Meclisi'nin de dua ile açılmasından yanayım. 8 Ocak 1996. Erdoğan Türkiye'nin duymadığı sözler sarf ediyordu. Benim referansım İslam dedi. Cem evine cümbüş evi dedi. Demokrasi amaç değil, araç dedi. İnsanlar layık olmaz dedi. Müslüman demokrat kimliği üzerinde gölgeler oluşmaya başladı. Kuşkusuz uyarılacak ve artık bir adım ileri atmayacaktı. Kimdi bu Erdoğan uyarıcıları? Başta akademi ve medya dünyasındaki liberal isimler. Hepsiyle yeni tanışmıştı. Asaf Savaş Akat, Nilüfer Göle, Şerif Mardin, Ali Bayramoğlu, Cengiz Çandar, Etyen Mahçupyan, Murat Belge, Mehmet Altan, Ruşen Çakır, Ayşe Önal, Ömer Laçiner vesaire. Sadece birini yazayım. Dipnot. Hatay Fazilet Partisi Milletvekili Metin Kalkan elinde gazete kupürüyle meclisteki odama geldiğinde Erdoğan'ın 8 Şubat 2000 tarihli Hürriyet'teki röportajını okuyordum. Kalkan her zamanki tavrıyla sen anlarsın profesörün ne diyor bu adam? Teopolitizm, Bizantizm, Mizantizm kafam karıştı iğnelemelerini yaptıktan sonra durumu tartışmaya başladık. Ben Tayyip Erdoğan, Üstad Bahri Zengin'in yıllarca söylediği din devleti olmaz argümanını tekrar ediyor ama iki kelime teopolitizm, Bizantizm bunlar Bahri ağabeyin terminolojisine uymuyor gibi. Demek ki Tayyip Erdoğan Pınarhisar'da iyi okumuş yorumunu yaptım. Kalkan'a göre böyle değildi. Yeni danışmanlar, yeni akıl hocaları bulmuş, yeni bağlantılar kurmuştu. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın tek başına böyle laflar etmesi mümkün değildi. Mehmet Bekaroğlu, Siyasetin Sonu, sayfa 189. Ahmet Altın ile Neşe Düzel'in Kanal 6'da hazırlayıp sunduğu Dinamit adlı programın konuğu Erdoğan idi. Yıl 1996. Erdoğan Atatürk'ten sonra gelenlerin Atatürkçü kimlikleriyle Türkiye'yi ABD'ye köle yaptıklarını, ABD'nin mandası haline gelindiğini, Atatürk'ün hayali olan milli harp sanayinin kurulmadığını, Mason kulüplerine izin verdiğini söyledi. Ahmet Altan Erdoğan'a hakiki Atatürkçü sizsiniz dedi. Türkiye'yi ABD mandası haline getirenlerden hesap soracak bir yeni lider doğuyordu. Yersiniz. Erdoğan kimin tasarımıydı? Tek bir kişi devlet gösterilemez. Fakat bir ABD'li diplomat vardı ki Erdoğan'ın siyasi geleceğini öngörmüştü. 1989-1991 dönemleri arasında ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği görevini yürüten Morton Abramowitz. Erdoğan'ı siyasetin tepe noktalarına taşıyan kişi olduğu iddiaları hala geçerliliğini koruyor. Abramowitz il başkanlığı döneminde tanışmıştı Erdoğan'la. Erdoğan birkaç yıl önce partililere zorla taktırdığı kravatı mükafatını alacaktı. Abramowitz, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e 1994'te şöyle diyecekti. Evet, kravatlı ve daha şehirli kılıklı görünen Erdoğan'ı Erbakan'a tercih ederiz. Abramowitz'in emekli olduktan sonra Carnegie Vakfı Başkanı olarak 15 Ekim 1996'da Erdoğan'ın resmi olmayan ziyareti şaşırtıcı değildi. 1990'lı yılların başında ABD Adana Konsolosu Harry Cole'da RP Diyarbakır İl Teşkilatı'nı ziyaret ediyordu. ABD İzmir Konsolosu Eugene Zayak ise RP İzmir örgütüne sık sık uğruyordu. RP ve Erdoğan'la ilgilenen bir diğer isim ise CIA ajanı Graham Fuller'dı. CIA görevlisi Fuller, İslamcı fakat aynı zamanda liberal bir İslami reformu teşvik etmek gerektiğini ABD'ye kabul ettiren kişiydi. Açık açık ABD, AKP ve Fethullah Gülen'i desteklemelidir diye yazdı. Yükselen bölgesel aktör, Yeni Türkiye Cumhuriyeti sayfa 117-118. ABD'nin Adana Başkonsolosu Elizabeth Shelton, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Caroline Huggins, ABD Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Silver Lawrence ve CIA görevlisi Kenny Bob gibi isimler Erdoğan'ın diğer görüştüğü isimlerdi. Erdoğan Siirt konuşması nedeniyle aldığı cezanın onanmasından bir gün sonra 28 Eylül 1998'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Caroline Huggins apar topar belediyeye giderek Erdoğan'ı makamında ziyaret etmiş, bu tür gelişmeler Türkiye demokrasisine olan güveni azaltır demiş ve Erdoğan'a destek vermişti. Bu destek tartışılınca Başkonsolosun Erdoğan'ı ziyaretten sonra yaptığı açıklamanın Washington'ın talimatıyla olduğunu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı James Foley de doğrulayacaktı. 2 Ekim 1998 Hürriyet. ABD Erdoğan'ın arkasındaydı. Erdoğan Amerikalılar ile ilişkisini hep iyi tutmaya özen gösterdi. Erdoğan 12 Eylül 1994'te İstanbul'a gelip Özbekler Teknesi'nin açılışını yapan Henry Kissinger ile ayaküstü sohbet etmek için bile çaba harcadı. İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde ilk kez 17-21 Nisan 1995'te ABD'ye gitti. Tarih 17-22 Kasım 1996. Tarih 20-23 Aralık 1996. Tarih, yani cezaevine girmesinden hemen önce, 1 Mart 1998. Tarih 16 Temmuz 2000. Görüldüğü gibi 90'lı yıllarda sık sık ABD'ye gitti. Bir dönemin sıkı ABD aleyhtarı politikacısı Erdoğan bu dönemde ABD'yi kapı komşusu yapmıştı. Bu yıllarda Erdoğan'ın başı ABD ile değil, para ile dertteydi. Yaşamı boyunca para hareketlerinden dolayı hep sorun yaşayacaktı. Tarih 15 Nisan 1994. Erdoğan belediye başkanı olarak yaşamında ilk kez mal beyanı verdi. İstanbul Arnavutköy ilçesi Bolluca köyünde 376 metrekare arsa, tahmini bedeli 100 milyon lira. Rize Güneysu ilçesinde 2000 metrekare tarla, 500 milyon lira. İstanbul Beyoğlu 200 milyon lira ve Maltepe ilçelerinde 500 milyon lira birer daire ve Burak Gıda Ticaret ve Sanayi Limited şirketinde %10 hissesiyle 100 bin Alman markı ve 50 bin ABD doları ile eşine ait 10 bilezik 15'i birlik. Dipnot, paralar beyandaki asılları gibidir, günümüz değerlerine çevrilmemiştir. Bir yıl sonra, tarih 10 Ocak 1995, Maltepe'deki daire buharlaştı. İstanbul'daki arsanın değeri 200 milyon, Rize'deki tarla 1 milyar lira oldu. Toprak mı değerleniyor? Dairesinin fiyatı patladı, 200 milyondan 500 milyona çıktı. Mark'ta 30 binlik bir azalma oldu, elinde 70 bin mark kalmıştı. 700 milyon liraya alınan yeni Ford otomobil beyana eklendi. Herhalde 500 milyon liralık daireyi satıp üstüne 200 milyon lira ekleyip otomobil aldılar. Gerçek sonra ortaya çıkacaktı. Otomobil 29 Aralık 1994 tarihinde 469 milyon 863 bin liraya alınmıştı. Erdoğan 1996 yılında mal bildiriminde bulunmadı. Niye? Bilmiyoruz. Bir yıl sonra mal beyanını verdi. 28 Şubat 1997'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu dinci faaliyetlerle ilgili bir dizi önlem alınca Erbakan'ın DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile kurduğu koalisyon hükümeti yıkıldı. Erdoğan devlete hemen yeni mal varlığını bildirdi. Aslında bu Erdoğan'ın temel kişilik özelliğiydi. Zoru görünce geri adım atıyor, kolayı gördükçe üzerine gidiyordu. Psikiyatır doktor Cemal Dindar, Biat ve Öfke kitabında Erdoğan'ın bu kişilik özelliğine dair tespitlerde bulundu. Okumanızı tavsiye ederim. Biz Erdoğan'ın mal varlığına bakmaya devam edelim. Tarih 10 Mayıs 1997. İstanbul'daki arsanın değeri 350 milyon liraya, Rize'deki tarlanın değeri 1,5 milyar liraya çıktı. Rize'deki tarla neredeyse her yıl 500 milyon lira değer kazanıyordu. Bakalım bu artış ne kadar sürecek? Dairesinin değeri %100 artışla 1 milyon lira oldu. Dolar mevduatı aynıydı. Mark'ta 2500 artış vardı. Bu arada Emniyet Gıda'nın %40 hissesi karşılığı 240 milyon lira mal beyanına girdi. Yeni mi ortak olmuştu? Emine Erdoğan'ın ziynet eşyalarında 9,5'i birlik azaldı. Otomobilin değeri 2 milyar lira oldu. Bu değer artışlarına artık yorum yapmak istemiyorum. Sanırım elinizdeki kitabın okuyucusu olarak siz bunu değerlendirirsiniz. Burak Gıda 17 Mart 1997'de kapatıldığı için mal beyanına girmedi. İyi de bir önceki beyanda da bildirilmemişti ama bir açıklama yoktu. Öyle de olsa, böyle de olsa fark etmiyor. Erdoğan kafasına estiği gibi mal beyanında bulunuyor. Tarih 1 Aralık 1998. İstanbul'daki arsanın değeri 1,5 milyar liraya, Rize'deki toprağın değeri 3 bin liraya fırladı. Ne? Ben Rize'deki bahçeyi kafama taktım arkadaş. Böyle bir değer artışı görülmedi. Gelecekte ne olacağını merak ediyorum. Beyoğlu'ndaki daire satıldı. Muhtemelen Erdoğan'ın Kasımpaşa'daki baba yadigarı evden kalan son daireydi. Kartal'dan 12 milyar liraya 1800 metrekare arsa alındı. Emniyet Gıda'daki hissesi %40'dan %20'ye indi. Ama değeri 240 milyon liradan 40 milyar liraya yükseldi. Bu çıkışlara akıl erdirmek zor. Dolar ve mark mevduatı bu kez beyan edilmedi. Ne oldu bu dövizlere acaba? Emine Erdoğan'dan iki bilezik daha azaldı. Bu arada Ford otomobil değiştirildi, 9 milyar 500 milyon liraya Passat alındı. Erdoğan'ın belediye başkanlığındaki mal beyanı böyleydi. Diyeceksiniz ki koskoca İstanbul Belediye Başkanı bu kadar baştan savma mal bildiriminde nasıl bulunur? Devlet müfettişleri bu mal beyanları üzerine soruşturma yapınca siyasi geleceğimle oynamak için üzerime ne müfettişler gönderdiler diyecekti. Evet, müfettişler mal varlığını araştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Şirketlerine BİT yönelik müfettiş soruşturmaları sonucunda Erdoğan'ın mal varlığının incelenmesine karar verildi. Müfettişler bu amaçla 8 Mart 2002 tarih ve 42 Taksim 8, 133 Taksim 12, 11 Taksim 6, 77 Taksim 5, 31 Taksim 15 sayı ile tevdi raporu düzenleyerek Yargıtay Başsavcılığına gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Savcısı Bekir Selçuk tarafından 5 Haziran 2002 tarihinde 2002 Taksim 22.385 hazırlık sayısıyla iddianame düzenlendi. Düzenlenen iddianame Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi ve anılan mahkeme tarafından da Erdoğan hakkında haksız mal edindiği kanaatiyle kamu davası açıldı. Erdoğan için bu ne ilk ne de son dava olacaktı. Ama ilk açılan dava nedenlerini yazabiliriz. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 143.